Ayrım 30.
Bu öpücük yaratını kandırdı mı bilmiyorum. Bir iki dakika yüzünü kimselere göstermemeye dikkat etti. Başını kaldırdığı zaman da nereye bakacağını bilemediği için pek şaşkındı. Catherine güzel bir kitabı beyaz bir kağıda sarmaktaydı. Bir kurdeleyle de bağladıktan sonra üstüne Bay Harriton Earnshaw diye yazdı. Benden kendisinin elçisi olmamı, hediyeyi sahibine vermemi istedi. Ona şunu da söyle, kabul ederse yanına gidip kitabı doğru okumasına yardım ederim, dedi. Ama geri çevirirse ben de yukarı çıkacağım, bir daha da kendisini hiç sıkmayacağım. Hanımımın meraklı bakışları önünde paketi götürdüm. Söylediklerini tekrarladım. Harriton elini açmak istememişti. Ben de kitabı dizinin üstüne bırakıverdim. Yalnız kitabı tutup atmadı. Ben gene kendi işime döndüm. Catherine de paketin hışırtısını duyuncaya kadar başını, kollarını masaya dayayıp öylece kaldı. Sonra yerinden kalktı. Dayısının oğlunun yanına oturdu. Delikanlı titriyordu. Yüzü de sevinçle parlıyordu. O kabalığı, aksiliği birden kaybolmuştu. Başlangıçta Catherine'in soran bakışlarına, mırıltılı yalvarmalarına karşı bir tek heceyi bile söyleyecek cesaret bulamadı. Catherine, ''Ne olur beni affettiğini söyle Harriton. O küçücük kelimeyi söylemekle beni öylesine mutlu edeceksin ki.'' diyordu. Delikanlı anlaşılmaz bir şey mırıldandı. Catherine, ''Benimle dost olacak mısın?'' diye bir defa daha sordu. Harriton, ''Hayır, sen ömrün billah benden utanırsın sonra. Beni daha iyi tanıdıkça da utancın artar. Ben de buna gelemem işte.'' dedi. Catherine tatlı tatlı gülümseyerek onun yanına sokuldu. ''Demek benimle dost olmayacaksın öyle mi?'' Ondan sonrasını duyamadım. Yalnız başımı çevirip bakınca kabul edilmiş olan kitabın üzerine eğilmiş öylesine pırıl pırıl hayat dolu iki yüz gördüm ki anlaşmayı her iki tarafın da kabul ettiğine şüphem kalmadı. Düşmanlar bundan böyle dost kalmaya yemin etmişlerdi. Gözden geçirdikleri eser güzel resimlerle doluydu. Hem bu resimler hem de ikisinin yan yana duruşları onları öylesine memnun etmişti ki Joseph eve gelinceye kadar yerlerinden kıpırdamadılar. Zavallı adamcağız Catherine'in Harriton'la aynı kanepede oturup bir elini delikanlının omzuna dayamış olmasına pek şaşırdı. Hele delikanlının kıza bu derece yakın olmaya katlanması karşısında dili tutuldu. Bu durum zavallıya öylesine dokunmuştu ki o gece bu konu üzerinde bir tek kelime bile söylemedi. Duygularını sadece derin iç çekişleriyle açığa vurmakla yetindi. Sonra kocaman İncil'ini gayet ciddi bir tavırla masaya koydu. Cüzdanından o günkü alışverişinden gelen kirli banknotları da kitabın üstüne yaydı. En sonunda Harriton'u yerinden kaldırıp yanına çağırdı. ''Aha, al bahayım şunları da efendine götür.'' dedi. ''Hem de sen orada kal. Ben gayri kendi odama çıkacağım. Bura ilkehlerin oturacakları bir yer değil. Gidip kendimize bir yer bulalım bari.'' ''Hadi Catherine,'' dedim. ''Biz de gidelim. Benim ütüm bitti. Sen de hazır mısın?'' Catherine istemeye istemeye kalkarak ''Daha saat 8 bile olmadı.'' dedi. ''Harriton, ben bu kitabı ocak rafına bırakıyorum. Yarın başka kitaplar da getireceğim.'' Joseph araya girdi. ''Nah, buraya Godun kitapların hepsini eve götüreceğim. Bilmiş ol. Onları bir daha görebilirsen ben de buradayım. Gayri ötesini keyfim bilir.'' Kitty, kendi kütüphanesinden alınan her kitabın Joseph'inkinden alınacak bir kitaba bedel olacağı tehditini savurdu. Harriton'un yanından geçerken de gülümseyerek yukarı çıktı. Linton'u görmeye ilk geldiği günler bir yana bu çatı altında en sevinçli dakikalarını yaşıyordu diyebilirim. Böylece yakınlıkları, arada bir duraklamalara uğramakla birlikte hızla ilerledi. Harriton bir temenniyle vahşilikten kurtulamazdı. Benim küçük hanımım ise ne çevresindekileri hoş görmesini bilen bir filozoftu ne de canlı bir sabır örneği. Ama ikisinin de kafası aynı noktada birleşiyordu. Biri seviyor, takdir etmek istiyor, öteki de sevilmek, takdir edilmek isteğini duyuyordu. Onun için sonunda bu işi başardılar. Görüyorsunuz ya Bay Lockwood, Catherine'in kalbini kazanmak çok kolaydı. Yalnız bunu denemediğinize şimdi memnunum. Dünyada en büyük dileğim bu ikisinin birleşmesidir. Onların düğününde hiç kimseye gıpta etmeme lüzum kalmayacak. Çünkü o gün İngiltere'de benden daha mutlu bir kadın bulunmayacak. 33. O pazartesinin ertesi sabahı Harriton Earnshaw henüz günlük işlerini yapabilecek duruma gelmediği için evin içinde dolanıp duruyordu. Ben de emanetimi eskisi gibi yanı başımda tutamayacağımı anladım. Catherine benden önce aşağıya inmiş, doğruca bahçeye çıkmış, dayısının oğlunun orada ufak tefek işlerle meşgul olduğunu görerek yanına gitmişti. Ben onları kahvaltıya çağırmak için yanlarına gittiğim zaman delikanlıyı kandırıp böğürtlenlerle, yabani otlarla kaplı geniş bir alanı temizlemeye kararlaştırdıklarını gördüm. İkisi baş başa vermişler, buraya dikmek için Gerinç'ten getirecekleri fideleri kararlaştırıyorlardı. Yarım saat içinde bitirilmiş olan temizleme işi beni dehşete düşürdü. Kuş üzümü fideleri Joseph'in göz bebekleriydiler. Catherine de bunların ortasına bir çiçek tarhı yapmayı kararlaştırmıştı. Eyvah diye bağırdım. Bu iş keşfedilir edilmez beye anlatılacaktır. Bahçeye izin almadan bu hale sokmanıza ne gibi bir sebep göstereceksiniz? Bu iş öyle bir patırtıya yol açacak ki bakın göreceksiniz. Bay Harriet'ın sizde hiç akıl yok mu? Bunun sözüne uyulur da böyle bir iş yapılır mı hiç? Harriet'ın Earnshaw şaşırarak ben bunların Joseph'e ait olduklarını bilmiyordum dedi. Ona bu işi benim yaptığımı söylerim. Yemeklerimizi hep Bay Heathcliff'le birlikte yiyorduk. Çay yapmak, yemek dağıtmak gibi işlerde ev hanımlığı bana düşüyordu. Onun için sofrada bulunmam şarttı. Catherine de çoğunlukla yanımda otururdu ama o gün Harriet'ına sokulmuştu. Düşmanlığını göstermede olduğu gibi dostluğunu göstermede de pervasız davranmaktan hoşlandığını anlamıştım. Odaya girerken kulağıma, ''Dayının oğluyla çok konuşma, onunla pek ilgilenmemeye dikkat et.'' diye fısıldadım. ''Yoksa Bay Heathcliff'in canını sıkıp ikinize de kızmasına sebep olursun.'' ''Peki.'' dedim. Ama bir dakika sonra delikanlının yanına kaymış, çorba tabağını çiçeklerle donatıyordu. Harriet'ın orada onunla konuşmaya cesaret edemedi. Hatta bakmaya bile cesareti yoktu. Catherine ise müziklikler yapmaya devam ediyordu. Öyle ki delikanlı iki kere kahkahalarla gülmemek için kendini zor tuttu. Ben kaşlarımı çattım. Catherine de zihni sofra arkadaşlarından başka şeylerle meşgul olan B'ye baktı. Bir an ciddileşir gibi oldu. Heathcliff'in yüzünü dikkatle inceledi. Sonra döndü. Yeniden saçmalıklarına başladı. En sonunda Harriet'ın da dayanamadı. Boğuk bir kahkaha attı. Bay Heathcliff irkildi. Gözleriyle çarçabuk yüzlerimizi araştırdı. Catherine'in o hoşlanmadığı biraz sinirli ama daima meydan okuyan bakışlarıyla karşılaştı. Bay Heathcliff, "Şükret ki uzağımdasın." diye bağırdı. "O düşmanca bakışlarını yüzüme dikmeye nasıl cesaret edebiliyorsun? İndir onları aşağıya. Bir daha da varlığını bana hissettirmemeye çalış. Seni gülme hastalığından kurtardım sanıyordum." Harriet'ın, "Gülen bendim." diye mırıldandı. "Bey, ne diyorsun sen?" diye sordu. Harriet'ın tabağına baktı, itirafını tekrarlamadı. Bay Heathcliff onu biraz süzdükten sonra sessizce kahvaltısına, bu arada yarıda bıraktığı düşüncelere döndü. Kahvaltıyı bitirmek üzereydi. Gençler de akıllılık edip birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Onun için kahvaltı sırasında inşallah yeni bir aksilik çıkmaz diye düşünüyordum. Derken Joseph kapıda beliriverdi. Titreyen dudaklarından, gözlerindeki öfkeli bakışlarından, kıymetli fidelerinin söküldüğünü haber aldığı anlaşılıyordu. Katie ile dayısının oğlunu orada görüp bunu onların yaptıklarını da anlamış olmalıydı. Ağzı geviş getiren ineklerinki gibi durmadan oynuyor, sözleri anlaşılmaz bir halde yayvanlaştırıyordu. Joseph, "Gari benim hesabımı görüverin de ben buradan çekip gideyim." diyordu. 60 yıl acımdan ölsem gene burada hizmet etmeyi isterdim. Emme işte ne kadar kitabım varsa hepsini tavan arasına taşıdım. Yeter ki mutfah onlara kalsın. Benim kafam dinç olsun dedim. Kendi ocağımı bırakmak da kolay olmadı elbet emme. Onsuz da yaparım diye düşündüm. Emme, nah işte şu var ya, işte bu. Benim bahçamdan etti. B, ben artık bu kadarına dayanamam. B, sen onlarla başa çıkarsın emme, ben gayrı uğraşamam. Ben alışık da değilim. Benim gibi yaşlı bir herifçi oğlu yeni yeni yüklerin altına giremez B. Elime çekici alır, yollarda daş gıra gıra ekmeğimi kazanırım daha iyi. Heathcliff onun sözünü kesti. Sus sen de budala, derdin nedir? Neriyle kavga ettiysen ben araya girmem. Onun canı isterse seni kömürlüğe de kapayabilir, umurumda bile değil. Joseph, Neri'nin bu işle bir ilgisi yok, dedi. Ben onun için aha şu sırça parmağımı bilem uzatmam. Çünkü ciğeri beş para etmez. Kötü huylu garının tekidir o. Tanrı'ya şükür, hiç kimseleri de baştan çıkaramaz. Çünkü gözel değildir. Göz kırpmalarına kimse kulak asmaz. Asıl aha şu cehennemin ateşine yanasıca irezil garı var ya, o utanmaz hallarınla bizim oğlanın gözünü öyle bir boyadı ki sorma geçsin. Yo yo, yüreğim dayanmıyor bu kadar acıya. Sen git bunca iyiliklerimin hepiciğini unut da kuş üzümlerimi deşi deşi deşi ver. Joseph bunları söyledikten sonra feryat figan ağlamaya başladı. Uğradığı haksızlığın acısına, Harriet'ın nankörlüğüne dayanamayıp çileden çıkmıştı. Bay Heathcliff, bu budala sarhoş mu nedir diye söylendi. Harriet'ın, bu adam senden mi şikayet ediyor? Harriet'ın, bir iki fide sökmüştüm ama yerlerine yeniden dikeceğim, dedi. Bey, peki onları niye sökmüştün diye sordu. Catherine akıllı davranarak söze karıştı. Oraya biraz çiçek ekmek istiyoruz dedi. Bu işte tek suçlu benim. Çünkü fideleri köklemesini ona ben söyledim. Kaynatası pek şaşırmıştı. Bahçede bir çöpe bile dokunma yetkisini kim verdi sana? Diye bağırdı. Sonra Harriet'ına döndü. Ona itaat etmeni kim emretti sana? Delikanlı susuyordu. Onun yerine Catherine cevap verdi. Benim bütün topraklarımı elimden aldıktan sonra süslemek istediğim birkaç karış toprağı benden esirgememelisiniz. Heathcliff, senin toprakların ha? Diye bağırdı. Küstah kaltak, senin hiçbir zaman toprağın olmadı ki. Catherine onun öfkeli bakışlarına aynı şekilde karşılık verip bu arada kahvaltısından kalan son lokma ekmeği de çiğnerken bütün paralarımı da diyordu. Bey kes sesini diye haykırdı. Defol diyorum sana, defol. Bizim pervasız yaratık ise Harriet'ın paralarıyla topraklarını da diye devam etti. Artık ben Harriet'ınla arkadaş oldum. Sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlatacağım ona. Bey bir an şaşırır gibi oldu. Yüzü solmuştu. Öldürücü bir nefretle dolu gözlerini küçük hanımdan bir saniye bile ayırmadan yerinden kalktı. Catherine, beni dövmeye kalkarsanız Harriet'ın da sizi döver, dedi. Onun için otursanız iyi edersiniz. Heathcliff gürledi. Harriet'ın seni şimdi odadan dışarı çıkarmazsa ben onu bir yumrukta cehenneme gönderirim. Allah'ın belası cadı. Onu benim aleyhime kışkırtmaya kalkmayasın sakın. At şunu dışarı. İşitmedin mi? Onu mutfağa at. Bana bak Ellen Dean, şunu bir daha karşıma çıkaracak olursan öldürürüm onu. Harriet'ın fısıldayarak Catherine'i odadan dışarı çıkmak için kandırmaya çalıştı. Heathcliff kudurmuş gibi sürüye sürüye at şunu odadan dışarı diye bağırdı. Hala konuşuyor musun? Verdiği emri kendisi yerine getirmek için ilerledi. Catherine de o artık sana itaat etmeyecek alçak adam dedi. Hem de yakında senden benim kadar nefret edecek. Delikanlı, şşt, sus, sus diye çıkıştı. Ona böyle şeyler söylemeni istemem, yeter artık. Catherine, ama onun beni dövmesine engel olursun, değil mi? Diye bağırdı. Harriet'ın aceleyle yürü diye fısıldadı. Çok geç kalmışlardı. Heathcliff kızı yakaladı. Harriet'ına da sen çekil, dedi. Lanetli cadı, bu defa hiç dayanamayacağım bir sırada benim tepeme attırdı. Ama onu ömrümün sonuna kadar pişman ettireceğim. Catherine'in saçlarını eline dolamıştı. Harriet'ın kızın buklelerini kurtarmaya çalıştı. Bu seferlik bağışlaması, canını yakmaması için yalvarıyordu. Heathcliff'in kara gözlerinde şimşekler çakıyordu. Catherine'i parça parça edecekti neredeyse. Ben tam cesaretimi toplamış, onu kurtarmak için harekete geçmeyi göze almıştım ki beyin parmakları birdenbire gevşedi. Saçlarını bırakıp kolundan tuttu. Büyük bir dikkatle kızın yüzüne baktı. Sonra elleriyle gözlerini kapadı. Kendini toplamak için olsa gerek bir an duraladı. Yapmacık bir soğukkanlılıkla Catherine'e döndü. Beni böyle hırslandırmaktan kaçınmalısın dedi. Yoksa günün birinde seni öldürüvereceğim. Şimdi bayan dinle git, yanından ayrılma. O küstah sözlerinde onun kulakları duysun sadece. Harriet'ın ön şova gelince seni dinlediğini görürsem onu da ekmeğini başka yerlerde arasın diye kapı dışarı ederim. Senin sevgin onu sadece bir sürgün, bir dilenci yapabilir. Neri, al şunu, hepiniz çıkın gidin, beni yalnız bırakın. Küçük hanımımı dışarı çıkardım. Kurtulduğuna o kadar sevinmişti ki karşı koymaya kalkışmadı. Öbürü de arkadan geldi. Bay Heathcliff yemek zamanına kadar odada yalnız kaldı. Ben Catherine'e yemeğini yukarı getirtmesini tavsiye etmiştim ama Bay Heathcliff sofrada onun boş kalan yerini görür görmez çağırmaya beni yolladı. Sofrada bey hiçbirimizle konuşmadı. Çok az yemek yedi. Yemek biter bitmez de dışarı çıktı. Akşama kadar gelmeyeceğini söyledi. O yokken iki arkadaş aşağıda oturdular. Bu arada Catherine, kaynatasının Harriet'ın babasına yaptıklarını anlatmaya çalışırken delikanlının da onu susturmaya çabaladığını duydum. Harriet Heathcliff'i kötüleyici bir tek söz söyletmek istemiyordu. O şeytan bile olsa Harriet beyin tarafını tutacaktı. Hatta Catherine de Heathcliff'e dil uzatmasın da kendisine eskisi gibi savup sövsün, buna bile razıydı. Catherine buna kızmaya başlamıştı ama delikanlı, ben senin baban hakkında kötü sözler söylemeye kalkışsam hoşuna gider mi diyerek onu susturmasını bildi. Catherine beyin şerefini Harriet'ın kendi şerefi saydığını, ona hiçbir mantığın koparamayacağı sağlam bağlarla bağlı bulunduğunu anlamıştı. Bunlar alışkanlık örsüyle dövülmüş demirlerdi. Bunları gevşetmeye kalkışmak biraz insafsızlık da olurdu. Bundan dolayı Catherine o günden sonra iyimser davrandı. Heathcliff'ten ne şikayet etti ne de ona olan nefretini açıklayıcı bir kelime söyledi. Hatta bir gün bana Bey ile Harriet'ın arasını açmak istediğinden ötürü pişmanlık duyduğunu da itiraf etti. Gerçekten de bir daha onun Harriet'ın yanındayken belalısı aleyhinde bir tek söz söylediğini duymadım. Bu küçük anlaşmazlık da ortadan kalktıktan sonra gene dost oldular. Biri öğretmen, öteki öğrenci olarak hurmalı bir çalışma devresine girdiler. Ben de işlerimi bitirdikten sonra gidip onların yanında oturuyordum. Onları seyretmek bana öyle bir huzur veriyor, öyle hoşuma gidiyordu ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordum. Biliyorsunuz, bir bakıma ikisi de benim çocuklarım sayılır. Biriyle eskiden beri iftar etmekteydim. Şimdi öbürünün de benim için yeni bir iftar kaynağı olacağına eminim. Delikanlı, dürüst, gayretli, zeki yaratılışı sayesinde içinde büyüdüğü cehalet, adilik bulutlarından kolayca sıyrıldı. Catherine'in de içten gelen takdirleri onun çabasını körükledi. Işıklanan kafası yüzünü de ışıklandırıyor, bir canlılık, bir asalet veriyordu. Genç hanımımı Princeton kayalıkları macerasından sonra Uğultulu tepelerde bulduğum gün rastladım Harriet'ınla, şimdiki delikanlının aynı insan olduğuna da inanamıyordum. Ben böyle hayran hayran onları seyrederken, onlar da harıl harıl çalışırlarken alacakaranlık basmış, Bey eve dönmüştü. Hiç haberimiz olmadan ön kapıdan girmiş, biz başlarımızı kaldırıp onu görmeden o üçümüzü bir güzel seyretmişti. Ben kendi kendime bundan daha hoş, daha zararsız bir manzara olamaz diye düşünüyordum. Onları azarlamak da çok ayıp olur doğrusu. Ateşin kızıl alevleri onların güzel başlarını aydınlatıyor, bir çocuk hevesiyle capcanlı duran yüzlerini meydana çıkarıyordu. Evet, biri 23, öteki de 18 yaşındaydı ama duyacakları, öğrenecekleri o kadar çok şey vardı ki ikisi de olgunluk çağının heyecansız, ağırbaşlı düşüncelerinden öylesine uzaktılar ki hala çocuk sayılırlardı. İkisi birden başlarını kaldırıp Heathcliff'i gördüler. Siz belki fark etmemişsinizdir ama ikisinin gözleri tıpkı birbirlerine benzer. Bu gözler tıpkı Catherine Earnshaw'un gözleridir. Zaten bugün hayatta bulunan Catherine, öbür Catherine ancak gözleri, alnının genişliği, bir de burun deliklerinin yüzüne mağrur bir ifade veren özel kıvrılışıyla benzer. Harriet'ında ise benzeyiş daha çoktur. Bu her zaman için böyledir ama o anda en çok onun benzeyişi göze çarpıyordu. Çünkü Heathcliff'in duyguları tetikteydi. Zihni de o kadar alışmadığı meselelerle uğraşmaktan adam akıllı uyanmıştı. Bu benzeyiş Bay Heathcliff'in süngüsünü düşürmüştü sanırım. Önce öfkeli öfkeli ocağa doğru yürüdüyse de delikanlıya bakar bakmaz yüzündeki öfke siliniverdi. Daha doğrusu şekil değiştirdi. Çünkü hala öfkenin izleri görülüyordu. Oğlanın elinden kitabını aldı. Açık duran sayfaya bir göz attı. Sonra hiçbir şey söylemeden geri verdi. Yalnız Catherine odadan dışarı çıkmasını işaret etti. Ben de arkasından kalkıp gitmek üzereydim ki Heathcliff yerimden kıpırdamamamı söyledi. Az önce gördüğü manzara üzerinde bir süre derin derin düşündükten sonra ''Bu pek hazin bir sonuç değil mi?'' dedi. Benim korkunç tasarılarıma göre pek garip bir sona eriş bu. Ben iki evi yıkmak için kazmayı, küreyi alayım, kendimi bir Herkül gibi işler başaracak güçte yetiştireyim de tam işler yoluna girdiği, elimin altına düştüğü sırada içimde iki çatıdan birer kiremit alma isteğini bile bulamayayım. Olacak şey mi bu? Eski düşmanlarım beni yenemediler. Onların temsilcilerinden öcümü almanın tam sırası. Bunu yapabilirim de hiç kimse de bana engel olmaz. Ama bütün bunlar neye yarar? Vurmak içimden gelmiyor. Kolumu kaldırmak zahmetine bile katlanmak istemiyorum. Duyan da benim bunca zaman yalnız yüksek ruhluluk göstermek için çalıştığımı sanacak. Hiç de öyle değil. Ben artık onları yok etmekten zevk almıyorum. Üstelik boş yere yakıp yıkmaya da üşeniyorum. Yakında garip bir değişiklikle karşılaşacağız Neli. Ben şimdiden onun gölgesindeyim. Günlük hayata karşı öylesine az ilgi duyuyorum ki yemek içmek bile çoğu zaman aklıma gelmiyor. Odadan çıkıp giden şu iki insandan başka hiçbir varlık benim için bir madde olarak mevcut değil. Onların varlığı ise bana işkence derecesinde acı veriyor. Catherine hakkında konuşmayacağım. Onu düşünmek bile istemiyorum. Yalnız gerçekten onun göze görünmez olmasını isterdim. Onun varlığı bende kudurtan duygular uyandırıyor. Harriet'in de bende daha başka duygular uyandırıyor. Delirmiş görünmekten çekinmeseydim, onun da yüzünü hiç görmek istemezdim. Heathcliff burada gülümsemeye çalıştı. Onun bende uyandırdığı ya da gözlerimin önünde canlanmasına sebep olduğu binlerce hatıra ile düşünceyi sana anlatmaya kalkışsam, delirdiğime hükmedersin belki. Ama sana anlattıklarımdan kimseye bahsetmeyeceksin. Zihnimdekiler öylesine uzun bir süredir orada kapanıp kaldılar ki artık içimi dökmeden yapamayacağım. 5 dakika önce Harriet'in bana bir insan gibi değil de gençliğimin hayaleti gibi göründü. Zaten onu öyle türlü türlü şekillerde görüyorum ki onu bir insan gibi karşıma alıp konuşmam imkansız. Bir kere Catherine'e şaşılacak kadar benzemesi onu korkulacak derecede ötekine bağlıyor. Sen belki benim zihnimi en çok kurcalayan şeyin bu benzerlik olduğunu da sanacaksın ama hiç de öyle değil. Zaten benim için Catherine'le ilgili olmayan bir şey var mı? Hangi şey onu bana hatırlatmıyor ki? Şu döşemeye baksam, taşların üzerinde onun yüzünü görüyorum. Her bulutta, her ağaçta o var. Geceleri havayı o dolduruyor. Gündüzleri baktığım her şeyde onun hayalini görür gibi oluyorum. Sanki her yanımı onun hayali çevirmiş. Arelerde erkek, kadın yüzleri, hatta kendi yüzüm bile bana onunkine benziyormuş gibi geliyor. Bütün dünya onun da bir zamanlar yaşadığını, benim onu kaybettiğimi gösteren korkunç hatıralarla dolu. İşte Harriet'in görünüşü de ölümsüz aşkımın, hakkımı almak için geliştiğim korkunç çabaların, alçaltılışımın, gururumun, mutluluğumun, ıstırabımın hayali gibiydi. Ama bütün bunları şimdi sana tekrarlamak bir delilik. Yalnız daima tek başıma kalmaktan hoşlanmadığım halde, onun yanımda bulunmasının bana bir fayda sağlamadığını, hatta devamlı olarak çektiğim işkenceyi artırdığını, biraz da bu yüzden iki kardeş çocuğunun yaptıklarına göz yumduğumu açıklamak için bunları anlatıyorum. Bundan sonra artık onlarla ilgilenemem. Peki ama değişiklik derken ne demek istediniz Bay Heathcliff diye sordum. Aklını kaçırmasından ya da ölmesinden korkmadığım halde durumu beni telaşlandırmıştı. Gördüğüm kadar çok kuvvetli, sıhhatliydi. Zaten çocukluğundan beri aklını esince karanlık işler üzerine düşünmekten, garip hayallerle oyalanmaktan zevk alırdı. Tapındığı ölmüş sevgilisi hakkında da belki bazı sabit fikirlere saplanmış olabilirdi. Ama bunların dışında aklı her bakımdan benimki kadar yerindeydi. Değişikliğin ne olduğunu ancak bu değişiklik gelince göreceğiz dedi. Şimdilik sadece sezinliyorum. Kendinizi hasta filan hissetmiyorsunuz ya diye sordum. Hayır Neli, bir şeyim yok. Öyleyse ölümden korkmuyorsunuz dedim. Korkmak mı diye karşılık verdi. Ölümden korkmuyorum. Yaklaştığını da hissetmiyorum. Böyle bir umudum da yok. Niçin olsun? Bu sağlam vücudum, bu sakin yaşayışımla, hiçbir tehlikesi olmayan işlerimle, başımda bir tek siyah tel kalmayıncaya kadar yaşamam gerekir. Besbelli yaşayacağım da. Yalnız ben bu duruma dayanamayacağım. Soluk almayı kendime daima hatırlatmam gerekiyor. Kalbime atmasını hatırlatmak zorundayım adeta. Düzleşmiş bir yayı yeniden bükmek gibi bir şey bu. En küçük bir hareketi bile bir tek düşünce üzerine değil, kendimi zorlayarak yapmam gerekiyor. Bütün kainatı saran o düşünceyle ilgili olmadıkça canlı cansız herhangi bir şeye dikkatimi verebilmem için de kendimi hayli zorlamam gerekiyor. Bir tek dileğim var. Bütün benliğim, bütün güçlerim bu bir tek dileğin yerine gelmesi için çırpınıyor.